Ayrım 9. Bulgur, nohut, un. Kapının zili nasıl çalıyor? Çalan kimse sanki parmağı zil butonunun üzerine yapışmış, zavallıcık bir türlü parmağını oradan çekemiyor. Apartman kapısının açış düğmesine basıyorum. Hayır, zil susmuyor. Çalıyor da çalıyor. Kalın bir erkek sesi az sonra adımı ünlemeye başladı. Hulusi Bey, Hulusi Bey. Yahu benim aşağıda arabam yok ki biri çarpsın. Sokakta oynayan çocuğum yok ki bir kaza olsun. Balkona koştum. Benimle birlikte Necla da koştu. Aa, aşağıda bir kamyon. Kamyonun üzerinde bir takım insanlar var. Kamyonun yanında duran kasketli ve sakallı biri işaret ediyor. Hulusi Duman sen değil misin? Diye bağırıyor. Bağırdım. Evet benim. Canım durmadan zile basıyoruz. Lütfen inin de şu kağıdı imzalayın. Eşim Necla. Ne kağıdıymış ki bu Hulusi? Diye sordu. Bilmiyorum ki hanım. Ayakkabılarımı giydim. Aşağıya indim. Kolay sanki. En üst katta oturuyorum. 4 kat ama asansör yok. Merdivenler dik. İnmek bir şey değil de bu yaşta bir de o merdivenleri geri çıkmak var. Eh merak da var. Aşağıya indim. Kamyonun üzerindekiler sakallı gence soruyorlar. Başlayalım mı abi? İmzalasın Hulusi Bey. Bana imzalayacağım yeri gösteriyor. Bu ne imzası diye sordum. Hay yahu nasıl da unuttum. Necla da unuttu. Memleketten tarhana istemiştik. Karı koca doğup büyüdüğümüz yerin tarhanasından başka tarhanayı yiyemiyorduk. Kayınbirader bize tarhana göndermişti. Tarhana mı diye sordum. Arabanın üzerinden yanıt geldi. Evet kara tarhana. Anlamadım. Kargo şirketinin kamyonla dağıtım yapmasını da anlamadım. Tek anladığım şey bu akşam memleketin mis kokulu tarhana çorbasını içeceğimdi. Başlayın diye buyruk verdi sakallı genç. Kamyonun üzerindekiler brandayı açtılar ve torbaları atmaya başladılar. Ya bu ne biçim tarhana? Koca koca torbalar var. Belki her biri 20 kilo. Adamlar saya saya atıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa torbaların üzerinde ne yazıyor? Para ile satılmaz. Bağırmışım. Ne bu yahu? Yanıt yine kamyonun üzerinden geldi. Kömür amca kömür. Güle güle yakın. Yine bağırmışım. Ne kömürü bu yahu? Fukaraya yardım kömürü amca sadaka. Yukarıya Necla'ya baktım elini sallıyor. Ne oluyor der gibi işaretler yapıyordu. Bense bir yontu gibi kalmıştım orada. Torbalara bakıyor salt sayıyı duyuyordum. 13, 14, 15. Pencerelerde onlarca baş kömür torbalarına bakıyorlar. Sokaktan geçenler duruyorlar bana kömürü güle güle yakmamı söylüyorlardı. Adamlar kaç kişiydiler, kaç dakikada onca torbayı kaldırma attılar. Sakallının ne dediğini duymadan anlamadan çekip gittiler. Ve ben oracıkta kaldırımda sadaka kömürüyle baş başa kaldım. Kim söyledi bizim apartmanın pencerelerinin birinden mi yoksa karşıdaki apartmandan mı geldi bilmiyorum. Karı koca ikisi de emekli sadaka almaya utanmıyorlar. Evet doğru karı koca öğretmen emeklisiydik. Çocuklarımızı yuvadan uçurmuştuk. Karı koca emekli olunca da bu kuş yuvasını almış her emekli gibi yaşıyorduk. Ay bir kadın sesi hem de nasıl bir ses ciyak ciyak. Akşamları balkonda karı koca rakıyı götürüyorlar sonra da sadaka için başvuruyorlar. Vah vah vah. Yahu bir kıpırdayabilsem bir kafamı kaldırabilsem. Karımın sesini duydum hem de dibimde aşağıya inmiş. Bu ne böyle Hulusi? Ne bileyim Necla. Sesim çıktı mı çıkmadı mı ayırdığında değilim. Kömür torbaları kaldırımda ben ve karım başında kafalarımız yerde sanki kömürle anı fotoğrafı çektiriyoruz. Fısıldıyorum karıma. Ben tarhana sandım Necla. 20 torba. Adamın son olarak 20 diye bağırdığını duydum. Ya ben bu adamlara hiç oy vermem, önlerinden yanlarından geçmem. Biri bize şaka mı yapıyor Hulusi dedi karım. Canım hiç 20 torba kömürle şaka olur mu? Herkes pencerede. Karşıdaki bakkal Remzi yanımıza dek geldi sırıtarak. Güle güle yak Hulusi Bey dedi. Bunlar her isteyene bu kömürden veriyorlar mı? Adamı ters diyeceğim ama gücüm yok. Necla ters dedi. Sen işine bak bakkal Remzi dedi. Bakarım da diye söylendi bakkal Remzi. Hulusi Bey dükkana ekmek almaya geldiğinde hep iktidarın aleyhinde atar tutar. Ama şimdi bakıyorum kömürü tutmuş. Al bakalım git şuradan bakkal Remzi yoksa kaldırı şu kömür torbasının birini kafana geçiririm. Karım pofladı. Sen şimdi apartmandaki dedikodulara bak Hulusi. Ayol insan bakar hiç kargo kamyonla gelir mi? Önce sor. Tarhana paketini eline almadan imzayı atma. Karım yerden göğe dek haklıydı. İyi de şimdi ne yapacaktık? Bu sesi tanıdım. Fuat Bey'in sesiydi. Nasıl bağırıyordu? Mitingde en önde yürüyordu. Elinde sadaka politikasına son vardı. Utanmadın mı Hulusi Bey? Hı, utanmadın mı? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusuz. Ne yapsam? Burada şu kömür tepecinin üzerine mi çıkıp bir açıklama yapsam? Yoksa karşı daireleri, bizim apartman dairelerini bir bir mi dolaşsam? Yo, biliyorum. Beni 4 daire kovmaz. Ötekiler daha kapıdan ağızlarına geleni söylerler. Yoksa işi zamana mı bıraksam? Peki bu kaldırımdaki kömür ne olacak? Ne yapacağız Necla? Sen düşün Hulusi, imzayı atan sensin, kömürü alan sensin. Yahu ben tarhana, hay tarhanasının yahu, hayır hayır karım biradere telefon edeceğim. Ben tarhana filan istemiyorum. Peki şimdi bu pencerelerden bakanlara ne diyeceğim? 6 numaralı dairenin sahibi Emrullah Bey yanımda bitti. Elinin birini omzuma attı. Yakında rakıyı da bırakırsın inşallah Hulusi Bey, dedi. Karın Necla Hanım Efendi de bırakır. Allah her zaman kullarını affeder. Kızları türbanlıydı bu Hacı Emrullah Bey'in, karısı türbanlıydı. Bana, bakın ikindi okunuyor, bu kömür burada kalsın, biz şimdi sizinle camiye gidelim, bu ikindiden başlayalım namaza niyaza Hulusi Bey. Orada abdest alırsınız, gelince de birilerini bulur, kömürü yukarıya taşıtırız, dedi. Karım bağırdı, biz soba kullanmıyoruz ki Emrullah Bey. Canım ne bileyim, belki bu yıl soba kullanırsınız. Karım kızgın, lütfen siz caminize gidiniz Emrullah Bey, dedi. Cep telefonum yanımdaydı, oğlumu açtım, oğlum gülmeye başladı. Gülme oğlum dedim, apartmana giremiyoruz. Baba niçin sadaka kömürü kabul ettin? Tarhana sandım oğlum. Karım aldı telefonu elimden. Oğlum babanın dalgınlığına geldi işte. Kim gönderdi, niçin gönderdi? Babanın niye sadaka listesini aldılar bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Ben bir araştırayım demiş oğlum. Kömürün geri verilmesi için gereken yerlere telefon edeceğim. Evin adresini de vereceğim. Karım önde, ben arkasında merdivenleri tırmanmaya başladık. Ben biliyorum başımıza geleceği. Hangi kata vardıysak 3 daire kapısı birden açıldı. Gözler benim ve karımın üzerinde. Ama nasıl bir bakış. Ben ancak ilk dairenin kapısındaki gözlere bakabildim. Ötekilerde kafamı yere eğdim. Dairemize varınca dosdoğru mutfağa doldurdum rakıyı bardağa. Çıktım balkona. Bir diki verdim ki kafaya. Bağırmasın mı biri? Adama bak yahu, beleş kömürü görünce bu saatten başladı rakıya diye. O akşam her günkünden fazla içtim. Necla bile ölçüyü kaçırdı. Oh, oğlum gereken yere söylemiş, gelip kömürü alacaklarmış. Hayır, ne gelen oldu ne giden. Kömür oracıkta kaldırımda kaldı. Ama her gün bir iki torba eksilerek. Biz kömürü almadık ya, sadakaya razı olmadık ya. Başımız yavaş yavaş kalkmaya başladı. Apartmandakiler önceleri selam vermiyorlardı. Yavaş yavaş selam da vermeye başladılar. Ve biz karı koca bu karabasanın bittiğine inanıyorduk. Ki... Evet, korktuğumuz başımıza geldi, yürüyüşe çıkmıştık. Zaten her gün çıkarız. Gerçi yürüyüşten sonra ikimiz için de 4 kat merdiven çıkmak zor oluyor. Son katta soluk soluğa kalıyoruz. Fakat doktorumuz yürümemizi ve kat çıkmamızı istiyordu. İşte 3. kat, işte 4. kat. O da nesi, bizim kapının önünde kocaman bir kutu. Karşı dairenin kapısı açıldı. Atıf Bey ama çok kızgın olduğu belli, parmağıyla kutuyu gösteriyor. İmzayı ben attım, içinde bulgur, nohut, un varmış. Güle güle zıkkımlanın. Dede ve yılbaşı. İnsanlar yaşlandıkça alıngan oluyorlar. 60'ında alıngan, 70'inde çok alıngan, 80'ine doğru çekilmez oluyor bu alınganlık. Hele bir de eş ölmüşse, yaşlı yalnız kalmışsa daha çok alıngan oluyor. Sağlığı için söylenen her şeyi, uygulanmak istenen her şeyi esirgemek olarak düşünüyor. Ondan sonra bir tartışmadır başlıyor. Siz doğrusunu anlatıncaya dek alnınızdaki damar çatlıyor. Bazen de yaşlı küsüp çocuk gibi odasına çekiliyor. Babacım bak pilavını ye ama yanına kuru fasulye yeme, gece dokunur. Vay efendim, sen misin bunu diyen? Zaten pilavının üzerine koyacağı fasulye bir kaşıkmış da, bir kaşık fasulyeden ne çıkarmış da? Ne bir kaşığı, pilavın üzerine yanardağın tepesi gibi yapıyor, sonra girişiyor, çal kaşık çal kaşık. Gece yarısı salonda volta atmaya başlıyor. Of aman midem, fasulyeden baba. Hayır fasulyeden değil, zaten yemeği yemeden önce de bir şişkinlik vardı, bir ağrı vardı. Şişkinlik ağrı vardı da niçin yedin kuru fasulyeyi? Aman aman sen misin bunu söyleyen? Zaten biz onun yediğini istemiyormuşuz da maksadımız onu bir deri bir kemik bırakıp da bir an önce öteki dünyaya yollamakmış da kendisi de istiyormuş öteki dünyaya gitmek, anneme kavuşmak ama ah işte ah sırası gelmiyormuş da bu böyle giderse başını alıp kentin birinde yaşlılar yurduna yerleşecekmiş, izini kaybettirip kendisi de kurtulacakmış, biz de kurtulacakmışız da. Al baba iç şu ilacı. O ne ilacı? Bunu bir doktor arkadaşım verdi. Yeni çıkmış. Hadi iç. Uf uf aman. Canım ben hiç yaşamımda kuru fasulye yemedim mi? Ühü, bu kuru fasulyeden değil. Başka bir şeyden. Al sana su baba. Hadi iç. Dünyada kabul ettiremeyiz. Ne eşim ne ben. O geceki sıkılmasının kuru fasulyeden olduğunu. Kendisi için almıyormuş. Bizim için, torunlar için alıyormuş. Maşallah onlar gençmiş. Onlar yedikçe kendi yiyor gibi oluyormuş. Turşu alıp geliyor, pancar turşusu, süs biberi turşusu, salatalık turşusu, daha kapıdan bağırıyor. Şu renge bakın, kehribar kehribar. Çocuklar, anneniz bir turşu yapardı, Turşu dedim miydi halis sirke olacak. Gerçi bu aldıklarımın da sirkesi iyi ama anneniz rahmetlinin yaptıkları başkaydı. Şimdi turşuyu güya kendi yiyemiyor ama bir bakıyoruz ki turşunun ne suyu kalmış ne kendisi. İlk feryadı da kendisi koparıyor. Aa, kim yedi yahu bu turşuyu? Eh, evde kendi gibi turşu sever biri daha var ya, bizim en büyük Korhan. Yahu oğlum, söyle o Korhan'a, yemesin o denli turşu. Kendisi koskoca doktor, bilmiyor mu bu denli çok turşu yemenin zararını? Eh, bize bıyık altından gülmek düşüyor. Biliyoruz ki kendisi yemiş, suyunu kendisi içmiş. Şimdi bir şey desek, köpürür, küser, kendisinin bir lokma bile yemediğini söyler. Bize ancak onca turşudan sonra hastalanmadığı için sevinmek düşer. Daha yılbaşından bir ay önce başladı. Bakın, onu bunu anlamam çocuklar. Yılbaşı gecesi bir bardak rakımı içerim ona göre. Tas tamam saat 24 dedi miydi rakı dudaklarımda. Korhan'a kalsa dedesi ağzına bir yudum bile rakı koymamalı ama daha yılbaşına çok. Bakalım o güne dek belki dedesine meyve suyu içirmeyi başarabilir. Of be, rakı bardağını önce şöyle tutacağım. Sonra yavaş yavaş dudağıma yaklaştıracağım. Bir yudum böyle diş etlerimle, dilimle tadını almaya çalışacağım. Sonra küçük yudumlarla yutacağım. Akşam sofrası hazırlanıyor. Babam bağırıyor. Yılbaşına kaç gün var çocuklar? Rakı bardağını hazırlamış. İşte bu bardakla çocuklar. Öf be, felekten bir gece çalacağım. Böyle elmaları küçük küçük dilimleyeceğim kabağıma. Bir yudum rakı, birazcık elma. Sanki babam yılbaşı gecesi gibi gözlerini yumuyor, ağzında rakı varmış gibi zevkle içiyordu. Yılbaşına 15 gün kala, ah anneniz ah dedi. Niye benden önce gitti ki? İnsan hiç hilmisini yalnız bırakır gider mi? Mutlaka benim bırakmaz demem gerekli. Dedim, ya Huriye yalnız kaldım işte. Biz yok muyuz baba? Torunların yok mu? Varsınız ama, Huriye bir yılbaşı daha sensiz, bil ki hiç içime sinmiyor. Biliyor musun Huriye, karar verdim, bu yılbaşı bir bardak rakı içeceğim. Ne diyeyim, Korhan olsa olmaz dede der ama ben iç baba dedim. Tartışmaya hiç niyetim yok. Galiba babamın var. Var ki yine annemle konuştu ve kararını verdi. Çocuklar, anneniz içinde bir bardak içeceğim çünkü içime sinmiyor. Eh, artık babam kafasına koydu ya, artık gel yılbaşı gecesi gel deyip iple çekiyordu. Arada bir rakı içme provaları da yapıyordu. Su bardağını sürahiye çın diye vuruyor. Bu da Huriye'nin şerefine diyordu. Rakısını kendisi aldı geldi. Elbette bir kilo karışık turşu ile birlikte. Yılbaşı gecesi hazırlığı yapıyor ya. Çerezcide sıraya girmiş, kavun bulmak için hiç yorulmamış. Ta öteki caddedeki manavda varmış. Zaten manav bu kavunları yılbaşı kavunları diye satıyormuş. Hiç yılbaşı kavunsuz olur muymuş? Kavunu şöyle küçük küçük doğrayıp çatalı da eline aldı mıydı? İşte o zaman yılbaşı gecesinin keyfi tam olurmuş. Öyle ya, keyif tam olmalıymış. Gelecek yılbaşını ya görünmüş ya görmezmiş. Sol kolundaki ve sol ayağındaki sızılar, uyuşukluklar hiç de iyiye işaret değilmiş. Bu yılbaşı gecesini şöyle şanına layık, doyum tokum. Babam pastırma da aldı. Kendisi el ceziyle yapacakmış. Folyoda pastırma. Babam yılbaşına bir gün kala midye dolması aldı geldi. Hiç yılbaşı gecesi midye dolmasız olur muymuş? Olmaz ya. Gelini hiç yorulmayaymış. Bunca yıl kadıncağız ne yemekler pişirmiş ne yemekler pişirmiş ama yılbaşı gecesi elini sıcak sudan soğuk suya vurmayacakmış. Babam marketten mezeleri kutulara doldurtmuş. Ezme, haydari, arnavut ciğeri, humus, zeytinyağlı sarma, fava, hibeş, patlıcan salata, patates salata, beyin salata, karides salata. İki bardak rakı içecek ya. Canım hiç içki mezesiz içilir miymiş? Ben elma dilimlerim, kavun dilimlerim dedim ama hiç olur mu canım? Bu yılbaşı yılda bir kez oluyor. Hem bakalım belki de benim son yılbaşımdır. Son zamanlarda sık sık aynı rüyayı görüyorum. Anneniz böyle kocaman bir bahçenin içinden bana gel gel yapıyor, beni çağırıyor. Oğlumla gizli konuşuyoruz. Korhan, dolaptakileri gördün mü? Gördüm baba. Deden onları yiyecek. Biz çabuk yer bitiririz, ona bir şey bırakmayız. Sen ne diyorsun Korhan? Dedeni tanımıyor gibi konuşuyorsun, kıyameti koparır. O zaman ben karışmam baba, onca yiyecek, bari içki olmasa. Bir şişe rakı almış. Yılbaşı gecesi gerçekten oğlum da ben de hiçbir şey almadık. Babamın eve taşıdıkları dolmuş taşmıştı. Babam hiçbir yılbaşı gecesi için böyle hazırlık yapmamıştı. Bunun nedenini ne torunlar ne hanım ne de ben çözebildik. Şimdi Nermin evde hiçbir şey yapmayacak ya, babam boyuna taşıyor. Kokoreç, Manisa köfte, bol tereyağlı, kendisi öyle söylüyor. Birer şiş acısız Adana, bol sumak salatalı ve herkese dörder tane şişe dibi lahmacun. Sıcak sıcak koca paket yaptırtmış, getirdi. Eh, kebaplar, lahmacunlar, köfteler soğumasın. Biz akşam saat 6'da başladık yılbaşını kutlamaya. Babam güya tam gece yarısı içecekti ilk bardağını. Nerede? Uf be uf dedi. İlk bardağı kafasına dikerken, özlemişim be. Annemi bile unuttu. İkinci bardağı yuvarlarken. Yahu baba, o bardak annemindi. Annemin rakısıydı. Ya ya, hadi bakalım Huriye şerefine. Bak yine varsın aramızda. Ah be gülüm, hiç sofra sensiz olur mu? Annem sanki bir dikişte içermiş gibi babam bardağın yarısını götürdü. Korhan uyardı. Dede, iki bardak oldu ha. Babam şişeye sıkı sıkı sarılmış. Yo, bu benim son yılbaşım, rakıma karışmayın. Ah, niyeti bozuk babamın, şişeyi tüketecek. Evet biliyorum, artık o şişeyi babamın elinden kimse alamaz. Haydari bir sürüyor ekmeğin üzerine, dilimin yarısı bir lokma, öteki yarısı bir lokma. Boyuna süpermarkete meze yapan ustayı övüyor. Şayet bu usta hanımsa onun parmaklarını öpüyor. Uf uf, aman aman, hibeş de ne güzelmiş. Uf uf, aman ben böyle fava yemedim. Uf uf, aman ben böyle Arnavut ciğeri görmedim. Acaba biraz et alsaydım da size gece yarısına doğru kavurma mı yapsaydım? Dede, biraz dikkatli ye. Uh, dede uçuyor, dede şarkı söylüyor be. Gözleri yaşarıyor. Bilmem hibeşin acısından bilmem annem geldi usuna. Ama şarkının her nakaratı arasında favalar, beyin salatalar, humuslar gidiyor. Ben de uyardım. Baba biraz az yesen. Son yılbaşım son. 35'lik şişeyi bitirdi babam. Şişenin dibini sanki sıktı, süzdü. Bir damla fazla çıkar mı diye. Babam coştu, babam uçtu. Karımla dans etti. Itırı havalara kaldırdı. Sonra Korhan'a bağırdı. Hadi gidiyoruz. Dede, rakıysa ben sana alır gelirim. Yo, gidiyoruz. Geliyorsan gel, yoksa ben bir başıma. Dede paltosunu giydi bile. Korhan da giydi. Babamın gözlerine baktım. Aynı gençliğindeki gibi parlıyordu. 2 saat sonra Korhan hastaneden telefon etti. Baba gel, olan oldu diye. Koştum hastaneye gittim, babam yoğun bakımdaydı. Korhan beni yanına soktu, zor soluk alıyordu babam, inliyordu. Bir ara gözlerini açtı. Hayır, bu gözler hasta bir insanın gözleri olamazdı. Babamın fısıltısını duydum. Diskoya gittik, cin içtim, vodka içtim, dans ettim. Ama değdi be, anlatırım annene bunları, derim. Son bir kez yaşadım Huriye, derim.